Item 14, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum. Sayfa 162. Bir ona geri dönemezsin, anlamıyor musun bunu, dedi Karin. Elçiliğin güvenilir kişiler listesindeki doktorun cerrahi bölmesinde bir tekerlekli sedyenin üzerinde otururken. Oraya gittiğini öğrenecekler ve seni öldürecekler. Öyleyse ben neredeysem büromun da oraya taşınması gerekir, dedi Drew. Sesi alçaktı, kesin bir ifade taşıyordu. Sahip olduğumuz bütün kaynaklara ihtiyacım var, her yerde. Daha azıyla olmaz bu iş. Anahtarımız Kröger, Gerhard Kröger adında bir adam ve ben de o orospu çocuğunu bulacağım. Bulmak zorundayım. Kim bu, nerede?
Bir de doktor, bunu biliyoruz, Alman olmalı.
Devries genç Latham'ı inceledi, yavaşça ayağa kalkıp doktorun talimatlarını uyarak bandajlı sağ elini indirirken.
Tanrı aşkına Drew, artık bırak kendini, içindekileri boşalt.
Latham bakışlarını Karen'in bandajlı elinden ayırarak ne diye sordu.
Bu olayın hiç gerçekleşmediğine inandırmaya çalışıyorsun kendine ama bunun hiç anlamı yok ki. Benim gibi sen de Harry'nin acısını çekiyorsun, kuşkusuz daha fazlasını. Ama bunu içinde tutuyorsun ve bu seni paramparça ediyor. Bu kadar yetkin bir serin kanlılık içindeymişsin gibi görünmeyi bırak artık. Böylesine kontrollülük Harry'e mahsustu, sana değil.
Ona yaptıklarını gördüğüm zaman yas tutma işini daha sonraya ertelemem gerektiğini söyledim kendi kendime. Onun acısı içimde ve hep öyle kalacak.
Anlıyorum.
Öyle mi?
Sanırım öfken içine sığmıyor. İntikam istiyorsun ve önce bu gelir.
Bir keresinde Harry için bir kelime kullanmıştın. Onun sorunlara veya krizlere yaklaşımı hakkında. Sanfruat demiştin. Bunun kelime anlamını sakin veya heyecansız olduğunu düşünmüştüm.
Öyle de zaten.
Fransızcam yetersiz. Bunu insanlar da sürekli başıma kakıp duruyorlar. Ama bu kelimenin başka bir anlama daha geldiğini hatırlar gibiyim.
De sang-froid. Soğukkanlı demektir, dedi Karin. Gözleri Drew'unkilere kilitlenmiş bir şekilde.
Hah işte. Harry gerçekten bunda çok iyiydi. Hayattaki her şeye sadece sakince veya serin kanlılıkla değil, soğuk biçimde yaklaşırdı. Buz gibi soğuk bir tavırla. Tek istisna bendim. Bana baktığı zaman bakışlarında başka bir yerde nadiren gördüğüm bir sıcaklık olurdu.
Yo hayır, başka biri daha vardı, kuzenimiz. Sana bahsetmiştim, kanserden ölen hani. O da Harry için özel biriydi, çok özel.
Sen hayatıma girmeseydin kuzenimiz, tabiri caizse, onun Rosebud'ı olmaya adaydı.
Wallace'ın yurttaş Kane'ini kastediyorsun herhalde.
Tabii, artık o da bizim söz dağarcığımızın bir parçası oldu. Bir insanın kendisi için ne kadar büyük bir önem taşıdığını fark etmediği geçmişine ait bir şeyin ortak adı haline geldi artık Rosebud.
Onun bana karşı böyle duygularının olduğunu hiç düşünmemiştim.
Kane de düşünmemişti. Zihninde sadece çocukluğunda sevdiği bir şeyin yakıldığını görüyordu, o kadar. O kaybettiği şeyin yerini dolduracak hiçbir şey bulamamıştı. O boşluğun yerini kendisine başarıdan başarıya götüren bir sürü faaliyetle durdurmaya çalışıp durmuştu.
Harry'nin çocukluğu da öyle miydi?
Çocukluğu, gençliği, yetişkinliği. Her zaman sınıf birincisi bir öğrenci oldu. IQ'su normalin çok çok üstündeydi. Lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri daha 23'üne gelmeden... Her zaman bulunduğu yerin en iyisi olurdu ve bu arada da 5 yoksa 6 mıydı? O kadar dili akıcı bir biçimde öğrendi. Söylediğim gibi sıkı adamdı.
Ne olağanüstü bir hayat.
Sanırım Freudçular onun uzak bir babaya ve tatlı, sezgileri güçlü fakat entelektüel yönü pek olmayan bir anneye tepkide bulunan özel yetenekli bir çocuk olduğunu söylerlerdi. Baba yalnızca coğrafi bakımdan değil, duygusal bakımdan da uzak, anne ise babamla hiç evlenmemesi gereken, hayattaki rolünün çekicilik, sevecenlik ve müşfik olmasına karar vermiş, kazanamayacağı tartışmalara girmeyen bir kadın.
Ya sen?
Tahminimce Harry'den bir iki tane daha fazla gen almışım annemden. Annem çok yönlü bir kadındır. Gençliğinde müthiş bir atletmiş. Üniversitede kızlar takımının kaptanıymış ve eğer babamla tanışmasaymışlar olimpiyatlar için hazırlanacakmış.
Çok ilginç bir ailen var, dedi Karin. Bir kez daha Drew'nün yüzünü inceleyerek. ve bana bütün bunları merakımı gidermenin ötesinde başka bir nedenden dolayı söylüyorsun değil mi?
Çok hızlısın hanımefendi. Pardon, bunu söylemeyi keseceğim artık.
Dert etme, artık bunu bayağı hoş bulmaya başladım. Peki nedeni ne?
Beni tanımanı istiyorum. Nerede olduğumu ve nereden geldiğimi bilmeni. En azından merakının bir kısmı giderilmiş olmalı.
Ketumluğa olan eğilimin göz önüne alındığında bu çok tuhaf.
Bunun farkındayım. Ben yalnızca parçaları bir araya getiriyorum. Ham'daki olaya tekrar dönersek, ateş kesildiğinde ve o korkunç şey bittiği zaman kendimi bir panik içinde buldum. Kafasından dağılan parçalar bir tarafa, dağılmış suratı öbür taraftayken, Harry'nin yanına gidip ceplerini karıştırırken, alçakça bir şeyler yaptığım hissine kapılıp defalarca kendimden nefret ettim. İşin garibi, bunu neden yaptığımı bilmiyordum. Sadece yapmam gerektiğini düşünüyordum. İçimden bir ses bana bunu yapmam gerektiğini söylüyordu. Ben de bunun hiçbir işe yaramayacağını, onu geri getirmeyeceğini bile bile bu sese kulak veriyordum.
Ağabeyini hayattaki gibi ölümde de koruyordun dedi Dövriz. Bunda garip bir şey yok. Onun adını koruma altına alıyordun.
O sırada böyle bir düşünce aklımdan geçmedi değil diye araya girdi Latham. Ama olacak şey değildi işte. Patolojik incelemelerle kimliği bir iki saat içinde su yüzüne çıkardı. Ama vücudu karantinaya alınırsa esas kimliği belirlenemez.
Onun vücudunu karantinaya alacak olan doktorun adını büyükelçilikten aldın.
Elçilikten değil, albaydan diye düzeltti Drew.
Sonra da adını aldın, doktoru aradın ve ondan rahatça görüşebileceğin bir telefon numarası istedin. Çünkü telefonla görüşmeye gittin ve uzun bir süre dönmedin.
Yine Witkowski ile görüştüm. Kime ulaşılacağını ve bu işlerin nasıl yapılacağını o biliyor.
Hangi işlerin?
Bir vücudu ortadan kaldırmak gibi işlerin.
Harry'nin vücudu mu?
Evet, biz ayrıldıktan sonra olaya tanık olanlardan hiçbiri ölen kişinin kim olduğunu öğrenemezdi. Bu fikri kafamda biz Han'dan ayrıldıktan sonra biçimlemeye başladım. Albay'a ikinci kez telefon ederken ne yapacağıma iyice karar verdim. Emirleri ben Harry'den alıyordum, tamam mı? Bana ne yapmam gerektiğini işin başından beri Harry söyledi.
Lütfen daha açık konuş.
Ben o olacağım. Onun yerini ben alıyorum. Artık Harry Latham benim.
Onuncu bölüm. Albay Stanley Witkowski çabuk hareket ediyordu. Soğuk savaş yıllarından kendisine borçlu olanları arıyordu. Paris Emniyet Teşkilatı'ndan bir şef yardımcısını aradı. Bu adam Berlin'deki Fransız garnizonuna komutanlık etmiş eski bir istihbarat subayıydı. Ve Witkowski o zamanlar Amerikan ordusunun G bölümünde binbaşıyken bu adamla yönetmelikler ve bilgi değişimi konularında düşünceleri uyuşuyor görülmüştü.
İkimizin de aynı tarafta olduğumuzu zannetmiştim senatör.
Bunun sonucunda albay yalnızca katledilen Harry Latham'ın vücudunu değil, iki suikastçının kileri de tam kontrolü altına almıştı. Üçü de uydurma isimler altında Rue Fortenay'daki morgda tutuluyorlardı. Dahası iki ülkenin de çıkarına uygun olarak ve emniyet müdür yardımcısının da hemen kabul ettiği üzere bu terörist eylem hakkında daha fazla bilgi edinme isteklerine engel konulacaktı. Çünkü Witkowski, Drew Latham'ın sadece yarım yamalak anladığı şeyi tümden kavramıştı. Ağabeyinin cesedinin kaldırılması kısmi bir karışıklık meydana getirecekti. Ama haber sansürüyle birleştiğinde katillerin de ortadan kaybolması karışıklığı tamamlayacaktı.
Orly'deki bir otel odasında Münih'e kalkan öğleden sonraki 3.30 uçağına hazırlık yapan tel çerçeveli gözlüklü adamın dikkati havaalanına inip kalkan uçakların sesiyle sık sık dağılıyordu. Jetlerin gümbürtüsü endişesini arttırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Durmadan telefona bakıyordu. Onu böylesine endişelendiren ve telaşlandıran, kendisine görevinin tamamlandığını bildirecek ve artık Münih'e dönmesini onaylayacak haberi verecek olan telefonun bir türlü çalmamasıydı. Eylemin başarısızlığa uğraması düşünülemezdi. Brüderschaft'ın elit katillerinden olan Blitzkriegerlerin Paris koluna ulaşmıştı. Bu kişiler organize cinayetler konusunda epey eğitimli, becerikli ve diğer terörist gruplardan epey üstündüler.
Avrupa, Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eylem yapan bu kişilerin sayısı 200'den daha azdı. Kedi kuşuna resmen bildirildiğine göre bunların görev yerlerine gönderilmelerinden beri geçen 4 yıl içinde yalnızca 3 kayıp vermişlerdi. İkisi sorgulanmaktansa ölümü tercih etmiş, biri ise Paris'te görev sırasında öldürülmüştü. Peşlerinde hiçbir iz bırakmamışlardı. Blitzkrieg savaşçıları söz konusu olduğunda gizlilik mutlak unsurdu. Harry ile kardeşini öldürmek üzere görevlendirilen o iki seçkin suikastçının görev emrini onaylatmak için kedi kuşunun, kardeşliğin ikinci önemli adamının görünüşüyle karşısındakini tir tir titreden General von Schnabe'nin makamına bizzat çıkması gerekmişti. Peki öyleyse neden telefon çalmamıştı? Nedendi bu gecikme? Harry Latham'ın sabah 10.28'de de Gaulle Havaalanı'na varışından ve saat 11'de arabayla hareket edişinden beri ölümcül takip işleme konmuştu. Saat şimdi öğleden sonra 1.30'tu. Kedi kuşu telefon beklemeye katlanamazdı. Yanındaki telefona uzanıp Blitzkrieger'lerin numarasını çevirdi.
''Avignon toptan satış, buyurun.'' dedi hattaki bayan sesi Fransızca olarak. ''Sizi nereye bağlamamı arzu edersiniz?''
''Dondurulmuş gıdalar bölümü lütfen, Monsieur Giroux.''
''Korkarım, hattı meşgul.''
''Tam olarak 30 saniye bekleyeceğim ve eğer müsait olmazsa talebimi iptal edeceğim.''
''Anlıyorum, bu gerekmeyecek efendim, onu şimdi bağlayabilirim.''
''Kedi kuşu.'' dedi bir erkek sesi. ''En azından doğru sözcükleri kullandı. Neler dönüyor, neden aramadınız?''
''Çünkü rapor edilecek hiçbir şey yok.''
''Bu çok saçma. İşin tamamlanma saatinden bu yana 3 saatten fazla bir zaman geçti.''
''Biz de senin kadar rahatsızız. O yüzden sesini yükseltme. Onlarla son temasın 1 saat 20 dakika önceydi. Her şey planlandığı gibiydi. İki adamımız bir kadının kullandığı arabadaki Latham'ı takip ediyorlardı. Son sözleri her şey kontrol altında. Görev kısa süre içinde tamamlanacak oldu.''
''Hepsi bu mu? 1 saat önce ha?''
''Evet.''
''Başka bir şey?''
''Yok. Son iletişimimiz buydu.''
''İşe bak, neredelermiş?''
''Keşke bilseydik.''
''Peki nereye gidiyorlardı?''
''Paris'in kuzeyine, ayrıntılardan söz edilmedi.''
''Neden?''
''Frekans trafiğinde bu aptalca olabilirdi. Ayrıca o ikisi 1 numara. Ekip olarak hiç başarısızlığa uğramadılar bugüne kadar.''
''Bugün başaramamış olmaları mümkün mü?''
''Aşırı derecede ihtimal dışı.''
''Aşırı derecede ihtimal dışı da aşırı derecede şüpheli bir cevap. Bu eylemin ne kadar önemli olduğu hakkında bir fikrin var mı?''
''Bizim bütün eylemlerimiz hayatidir. Yoksa bize havale edilmezlerdi. Bize başvuruların son çare ve tek çözüm olduğunu anlatmana gerek var mı bilmem.''
''Von Schnabe'ye ne diyeceğim?''
''Lütfen kedi kuşu, bu noktada ona ne diyebiliriz ki?'' dedi Blitzkriegerlerin Paris kolunun lideri telefonu kapatırken.
30 dakika daha geçti ve kedi kuşu denilen adam daha fazla dayanamadı. Almanya'da Vaklabrück ormanlarının derinliklerinde 1 numarayı çevirdi.
''Bu hiç de duymak istediğim bir haber değil.'' dedi General Ulrich von Schnabe. Kelimeler sanki buz tutmuş bir buluttan geliyordu. ''Hedefler ilk fırsatta yok edilecekti. Doktor Kröger'in emirlerini onayladım. Çünkü yolculuk planının sende olduğunu ve bu yüzden hiçbir güçlük olmayacağını doktora bizzat sen söylemiştin. Sadece bu sebeple senin Blitzkrieger'lerle temasa geçmene izin verdim.''
''Ne diyebilirim ki her general? Şimdiye kadar hiç ses seda çıkmadı onlardan.''
''Amerikan Büyükelçiliğindeki adamımızla kontrol et. O belki bir şeyler duymuştur.''
''Ettim efendim, tabii bir telefon kulübesinden. Eline geçen son bilgiler, Latham'ın kardeşinin Antinaius'ların koruması altında olduğunu onaylar cinslenmiş.''
''Şu zenci aşıklısı, Yahudi yaltakçısı Zibiler'in koruması altındaymış demek. Bu yüzden bulunduğu yerde belirlenemedi tabii.''
''Evet.''
''Paris'te kal, vurucu birimimizle irtibatlı ol ve beni her türlü gelişmeden haberdar et.''
''Şimdi de çıldıran sensin.'' diye bağırdı Karin de Vries. ''Onlar seni gördüler, seni tanıyorlar. Nasıl olur da Harry olabilirsin?''
''Tabii ki olabilirim.
Eğer beni bir daha görmezlerse, ki görmeyeceklerdi dedi Drew. Faaliyetlerimi ortalıkta görünmeden sürdüreceğim. Bir orada bir burada. Sadece sen ve albayla temasta olacağım. Çünkü elçilikte gözükmeye cesaret edemem. Aslında elçiliğe sızdıklarını öğrendiğimize göre, bunu da geçen gece benim şoförüm küçük A4 çıkınca öğrendik ya, sızanların kim veya kimler olduklarını öğrenebiliriz.
Peki nasıl?
Bir tren tuzağıyla.
Bir neyle?
İçinde yolcular olan bir dizi vagon gibi ama sadece bir vagonda kudurmuş köpekler vardır.
Lütfen.
Sana Harry olarak 3 veya 4 defa telefon edip ölen kardeşim Drew'nün dosyalarından bazı belgeleri isteyeceğim. Benim de belirli bir yer, kalabalık bir yer ve saatte buluşması için Witkowski'nin kuryelerinden birinin, hepsini tanıyorum, adını vereceğim. Sen talebimi işleme koyacaksın ve ben artık orası neresiyse orada olacağım. Ama bir yere gizlenmiş olarak. Eğer doğru bir kurye gelirse ve takip edilmemişse her şey yolunda demektir. O zaman ilk aşamayı geçmiş olacağız. Daha sonra seni tekrar arayacağım. Bu sefer durumun acil olduğunu, bir iş üzerinde olduğumu söyleyeceğim. Bu sözlerimden sen konuşmamızdan sonra kurye için albayı aramaman gerektiğini anlayacaksın. Hiçbir şey yapmayacaksın.
Ve eğer biri çıka gelirse onun bir Neo olduğunu ve telefonumun içeriden dinlendiğini anlayacaksın diye sözünü kesti karın.
Tamamen öyle. Eğer şartlar uygun gelişirse belki onu ele geçirir, kimyagerlerimizin eline teslim ederim.
Peki ya birden fazlalarsa?
Eğer şartlar uygunsa dedim, bir gamalı haç güruhuyla dövüşmeye hiç niyetim yok.
Senin konuşma tekniğini kullanacak olursam ortada büyük bir gedik görüyorum. Harry Latham neden burada Paris'te kalsın ki?
Çünkü o Harry Latham. Hata affetmeyen, peşine düştüğü olayın izini sonuna kadar süren biridir o. Üstüne üstlük kardeşi Paris'te öldürülmüştür.
Bayağı inandırıcı dedi Dövriz. Yani ağabeyinin kurguladığın olası tepkisel davranışı oldukça inandırıcı. Ama elde ettiğin bilgileri nasıl aktaracaksın? Ortada bir de böyle bir mesele var, öyle değil mi?
Bu pek hassas bir durum dedi Drew, başını sallayıp kaşlarını çatarak. Her şeyden önce yaptıklarımdan haberdar olunca teşkilattakiler el birliği edip beni usulsüz davranmakla itham edecekler ve olaya el koymak isteyeceklerdir. O zaman da planımız tümüyle suya düşecek. Ama yine de albayın buna çözüm bulacağına dair bir his var içimde. Onunla Montmartre'da bir kafede buluşacağız.
Sen buluşuyorsun ya ben? Benim bu stratejide önemli bir rolümün olduğunu sanıyordum.
Sen vuruldun hanımefendi, senden bir şey isteye...
Sen istemiyorsun ki Monsieur diye söze girdi Karin. Ben istiyorum. Seninle geliyorum. Frederick de Vries'in karısı seninle geliyor. Sen ağabeyini korkunç bir olay sonucu kaybettin Drew. Ama ben de aynı şekilde korkunç bir olay sonucu kocamı kaybettim. Beni bu işin dışında tutamazsın.
Acil servis bölümünün kapısı açıldı ve elçiliğin güvenilirliğini onayladığı bir doktor içeri girdi. ''Sizin için oldukça hoşa gidecek haberlerim var, madam.'' dedi hekim Fransızca olarak yüzünde garip bir gülümsemeyle. ''Ameliyat sonrası röntgen filmlerini inceledim. Tedavi de sağ elinizin en azından %80 kullanımını tekrar kazanabileceksiniz. Bununla beraber orta parmağınızın ucunu kaybedeceksiniz. Tabii ki kalıcı bir protez yerleştirilebilir.''
''Sağ olun doktor. Bu doğrusu küçük bir fatura ve çok müteşekkirim. Talimatlarınız uyarınca 5 gün içinde sizi görmeye geleceğim.''
''Pardon Monsieur, adınız Latham mıydı?''
''Siz Fransızların en anlayacağı şekliyle öyle, evet.
Uygun olduğu anda Washington'dan Monsieur S'ye telefon edecekmişsiniz. Buradaki telefonu kullanabilirsiniz. Tüm masraflar faturaya yazılacaktır tabii ki.''
''Tabii ki ama şu an pek uygun değil.'' Eğer tekrar ararsa lütfen kendisine bana mesajı iletemeden çıktığımı söyler misiniz?
Bu uygun olur mu Monsieur?
Sorunlarına bir başka sorun daha eklenmesini engellediğiniz için size teşekkür edecek ve bu hareketinizden dolayı sizi bizzat kutlayacaktır.
Anlıyorum dedi doktor, gülümsemesi takdirkardı.
Ben anlamıyorum dedi Karin, sağlık hizmetleri binasının giriş kapısından geçip otoparkın beton kaldırımına gelene kadar söylediği ilk kelime buydu.
Neye?
Neden sonra en sonunda konuşmak istemedin? Onun tavsiyelerini isteyeceğini düşünürdüm. Ona güvendiğini söylemiştin.
Güveniyorum
Ayrıca onun temel olarak sisteme güvendiğini de biliyorum. O kadar uzun seneler o sistemle beraber yaşadık ki. E'si yapacağım şeyde sorun çıkaracak. Bunun teşkilatın işi olduğunu, sonraki hareketin ne olacağına benim değil, teşkilatın karar vereceğini söyleyecek. Böyle bir şeyi söylemeye de yerden göğe kadar hakkı var.
Madem yerden göğe kadar haklı, ne diye yapıyorsun bu işi? Affedersin, cevaplamak için zorlama kendini. Aptalca bir soruydu.
Teşekkür ederim. Latım saatine baktı. Neredeyse 6 olacak. Elin nasıl?
Çok hoş bir durumda olduğunu söyleyemem tabii. Lokal anestezinin etkisi geçiyor ve Tanrı'ya şükür ki şu küçük bez çadırın içinde ne olduğunu görmüyorum.
Bıçak altında 2 saat kaldığına göre bir sürü kesme biçme oldu demektir. Witkowski ile olan randevuma benimle birlikte gelmeyi hala düşünüyor musun?
Şu lanet elim kopup düşse yine bana engel olamazsın.
Ama neden? Yorgunsun ve yaralısın. Senden hiçbir şeyi gizlemem ki. Bunu anlamışsındır herhalde.
Biliyorum.
Arabanın yanında durdular. Drew kapıyı açtı. Gözleri karşılaştı.
Benden bir şey gizlemeyeceğini biliyorum ve bunu takdir ediyorum. Ama gerçekten ne yapmaya çalıştığını anladıktan sonra belki bir şey ekleyebilirim. Neden açıklamıyorsun bana?
Pekala, bir deneyelim. Latım kapıyı kapadı. Renault'un etrafından dolandı ve şoför koltuğuna oturdu. Motoru çalıştırdı, arabayı çıkış kapısına doğru sürdü ve onun hala kendisine bakmakta olduğunu hissederek devam etti. Gerhard Kröger kim ve Harry'nin üzerinde ne gibi bir etkisi vardı?
Etki mi? Ne etkisi? Belli ki o bir Nazi doktoruymuş. Belli ki çok becerikli bir doktormuş. Ağabeyin onu Hausruck'ta tanımış. Harry'i ciddi bir travma sonrasında tedavi etmiş. Düşman bile olsa biri sana iyilik yapsa, hele bu iyilik tıbbi bir iyilikse bunu takdir edersin.
Bu Kröger normal şükran duygularının ötesindeydi Harry için dedi Drew. Kendilerini Montmartre'a götüren işareti kaçırmamak için yok defalarına dikkatle bakarken. Harry'e Kröger'in kim olduğunu sorduğumda bana şu sözlerle cevap verdi. Aynen şöyleydi ve bunları unutabileceğimi de sanmıyorum. Sana Lassiter söylesin. Ben söyleyebileceğimden emin değilim.
Bu çok korkunç hanımefendi. Evet öyleydi. Ama aynı zamanda davranışlarıyla da tutarlıydı. Ani duygu boşalmaları, ağlama, yardım çığlıkları. Bu ikimizin bildiği ve birbirimize anlattığımız Harry değildi. Soğukkanlılığından, analitikliğinden, mülayimliğinden bahsettiğimiz adam değildi o.
Sana katılmıyorum dedi Latham sakince. O sözleri ayır tekrar et. Bizim bildiğimiz Harry'nin konuşmakta olduğunu duyacaksın. Bir seçenek üzerine düşünüyordu ve başından sonuna kadar iyice düşünmeden bir karar vermeye hazır değildi. Sana Lassiter söylesin. Ben söyleyebileceğimden emin değilim.
Drew Renault'u Paris'in merkezine giden ana yola çevirirken bir an ürperdi.
Gerhard Kröger, Harry'nin Brüderschaft Vadisi'nde tanıştığı bir doktordan daha fazla bir şeydi. Daha önce ona orospu çocuğu demiştim ama belki de hatalıydım. Belki de kardeşime kaçmasında yardımcı olan oydu. Her kimse bize Harry oradayken kendisine ne olduğunu ve elini bu isimler listesine nasıl attığını anlatabilir.
Kröger'in bir Neo değil de müttefik olduğunu ve Harry'nin o psikolojik karışıklık içinde onu korumaya çalıştığını mı söylüyorsun?
Tam bilemiyorum ama onun Harry'nin nezlesini veya yakınmaya başladığı romatizmalarını tedavi eden bir doktordan daha fazla bir şey olduğunu biliyorum. Gerhard Kröger ağabeyim için çok önemliydi. Bunu seziyorum, buna eminim. Bu nedenle anahtar o ve bu nedenle onu bulmam gerek.
Ama nasıl?
Bunu da bilmiyorum. Witkowski'nin bir fikri olabilir. Belki Antinaius'ları devreye sokabiliriz. Harry'nin hala hayatta olduğu haberini yayabilirler. Doğrusu hiç bilmiyorum. Kör kör uçuyorum. Ama ikimizin antenleri birlikte bir şeyler toplayabilir. Ah affedersin madam dil bilimci, antenlerimiz demem gerekirdi değil mi?
Aynı fikirdeyim. Ayrıca benimle konuşurken sanki ben bir uzmanmışım gibi ikide bir de sözlerini düzeltme ihtiyacı duymanı da anlamıyorum doğrusu.
Bu dil konularına tıpkı Harry gibi aşina olmandan kaynaklanıyor herhalde. Sürekli sözlerimi düzeltirdi. Bunu beni rencide etmeyecek şekilde yapardı ama yanlışımı bulmaktan hiç vazgeçmezdi.
Seni seviyordu.
Öyle dedi Drew usanmış bir tavırla. Neyse konuyu değiştirelim artık.
Değiştirelim. Sence albay nasıl bir çözüm getirecek?
En ufak bir fikrim bile yok. Ama dosyasında yazılanlar gibi bir adamsa işe yarar bir şeyler olabilir. The International Herald Tribune, Paris baskısı. Amerikan elçilik personeline terörist saldırısı. Amerikan Büyükelçiliği yüzleri örtülü teröristlerin dün Villejuif bölgesinde iki Amerikalı'nın yemek yediği bir lokantaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Amerikan Büyükelçiliği'nde görevli bir ateşi olan Drew Latham öldü. Elçilikte irtibat subayı olarak görev yapan ağabeyi Harry Latham ise saldırıdan sağ kurtuldu. Şu sıralarda hükümetinden aldığı emirler doğrultusunda bir yerde gizleniyor. Saldırganlar olaydan sonra izlerini kaybettirdikleri için ne kimlikleri belirlenebilmiş ne de saldırının ne amaçla yapıldığı anlaşılabilmiştir. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar iki kişi, ikisi de erkek, orta boylu ve siyah elbiseli. Saldırıdan sağ kurtulan Bay Latham'a göre iki saldırgan kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmış. Bay Drew Latham olay anında silahlıymış. Saldırı gerçekleştiğinde silahını çekip ölene kadar saldırganlarla çatışmış. Amerikan konsolosluğunun baskısı sonucu Fransız yetkililer olayın araştırmasını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Saldırının Irak ve Suriye tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği .. Tanrı aşkına, neler olup bitiyor orada diye haykırdı Dışişleri Bakanı Adam Bollinger, telefonda Fransa Büyükelçisi Daniel Cortland'la konuşurken. Eğer bilebilsem sana iletirdim. Beni değiştirmek mi istiyorsun? Neyse durma, değiştir. Adam, siz piçler beni bir ateşin içine attınız ve benim imdat isteyecek kadar bile Fransızcam yok. Benim belli bir devlet kariyerim var Sayın Bakan. Ben senin o şapşal siyasi tayinlerinden biri değilim. Az buçuk düşün bunu. Zaten senin o danışmanlarının çoğu İngilizceyi bile doğru düz konuşamıyor. İğneleyici olmanın zamanı değil şimdi Daniel. Belki de bir komuta zincirine sahip olmanın zamanı Bollinger. Drew Latham açık fikirli nadir casuslardan biriydi. 4 defa hayatına kastedildikten sonra öldürüldü ve elimizde hiçbir ipucu yok. Ağabeyi sağmış dedi Dışişleri Bakanı suçlu bir tavırla. İşte bu müthiş. Peki hangi cehennemde? Teşkilatla irtibat halindeyim. Ben öğrenir öğrenmez sen de öğreneceksin. Ben sana ne diyeyim bilmem ki dedi Cortland alaycı bir ifadeyle. Sonra derin bir nefes alıp devam etti. Sen gerçekten haber alma personelinin sana bir şey söyleyeceğine inanıyor musun? Sen bir masanın arkasında oturuyorsun ama onlar hayatta kalmak zorundalar. Lanet olsun. Bunu Finlandiya'ya postalandığım ve KGB'nin bitişik odada olduğu sırada öğrendim. Biz böyle durumlarda sıfırız adam. Biz sadece onların istedikleri şeyleri öğreniriz. Bu hiç de uygun değil. En üst otorite biziz. Senin deyiminle emir komuta zincirinin en üst halkasıyız. Git bunu kendisine destek olamadığımızdan dolayı kurşunlanan Drew Latham'a anlat. Büyükelçiliğimize bile sızdılar.
Sizin gibi insanların ne dediğini hiç anlamıyorum.
Anlamaya başlasan iyi olur Sayın Bakan. Naziler geri döndü.
14. ayrımın sonu. Sayfa 175.